bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yağmur Beklerken Tarık Buğra Ötüken Yayınları 5. Basım 1995. Okuyan Narin Alemdar. Konuya dönmesini bekledikleri belliydi. Kenan Bey hiç ara vermemiş gibi başladı. Yağmurun ne demek olduğunu herkes biliyor. Nasıl beklendiğini de hepimiz biliyoruz. Dua boyunca hep bunu düşündüm. Ve düşündüm ki insanların duasını bilmedikleri, var olmadıkları için yok saydıkları, olmadığı için olamaz sandıkları ihtiyaçları da vardır. Halk onları toprağın yağmur bekleyişi gibi bekler. Yağmursuzluk yüzünden toprak adına insanlar yandı. Peki diyorum Rahmi, insanların karşılanmadığı için kavruk ve cılız kaldıkları bu ihtiyaçlar için kimler çalışacak? Pancarların için pompa getirdin, güzel, başkalarına da verdim. Bu ondan da güzel. Ben de aynı şeyi yapmak istiyorum, aynı şeyi yapalım diyorum. Yağmur Beklerken Serbest Fırka Döneminin ve Büyük Kuraklığın Romanı. Hatice'ye 1. Bir açılış töreni. Tören 17.30'da hükümet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. Ama belediye çavuşu yanında jandarma onbaşısı çarşıyı ve arastaları dolaşmış, esnafa kepenk kapattırmıştır. Bu yüzden de kaymakamlığın sol ilerisindeki küçük alanda daha şimdiden birkaç yüz kişilik bir kalabalık birikmiştir. Mumcu Rıza Efendi yelek cebinden çıkardığı saatine bakıyor, ezana göre ayarlanan çift kapaklı gümüş serki sofu kafasında çabucak alafrangaya çeviriyor ve yanındaki avukat Rahmi'ye mırıldanıyor. 20 dakika daha dinlenecek millet. Rahmi'nin amcasıdır o. Ama yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur. Rıza Efendi ekşimek için sebep arar ve bulur. Rahmi ise açık ela gözleri yumuk yumuk gülmek için yapar aynı şeyi. Biri ak, öteki kara. Görünüşleriyle de Rıza Efendi kara yağız, Rahmi sarışın. İki yutkunduktan sonra asıl söylemek istediğini söylüyor Rıza Efendi. Vallahi eziyettir bu. Rahmi'nin gözleri yumuluyor, iri dişleri görünüyor. Yo be emmi, bundan hala seyri nerede bulacak garipler? Haklı olan da o galiba. Bütün bu insanlar, amcası dahil, tiyatroda perdenin açılmasını bekler gibidir. Rıza Efendi de belki bu yüzden, yani perden için açılmıyor diye sinirleniyor. Rahmi öyle düşünüyor ve gene gülüyor, sessiz sessiz, her zamanki gibi. Çocukluğundan beri nasılsa öyle. Derken önce mal müdürü sandık emini, daha sonra nüfusçu, ziraatçı, askerlik şubesi reisi, daha sonra da tam ortalarında ağır ceza reisi adliyeciler. Onları tahrirat katibi karşılıyor, duracakları yerleri gösteriyor. Saat şimdi 5:30'a 5 vardır. Hükümet konağının taş merdivenlerinde Kaymakam Bey ile Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilçe muhtemedi görünüyor. Onları tahrirat katibi ile ona uyan öteki memurların başlattığı alkışlar karşılıyor. Kaymakam Bey ceket ataylı, kelebek kravatlıdır. Alkışlara silindir şapkasını havaya kaldırarak karşılık veriyor. Cumhuriyet Halk Fırkası muhtemedi, manifaturacı, gülbeyazların Mahmud'a gelince, gri çizgili, koyu lacivert bir elbise giymiştir o. Horozi bir renginde sarı ve yeşil çizgili bir kravat takmıştır. Küçücük siperli, kahverengi kasketini elinde tutmakta, Kaymakam Bey'in hizasında uzaklara, görünmeyen birilerine gülümsemektedir. Kaymakam Bey'in bir adım sol gerisinde jandarma mülazim hizanesi bu üçlü grup merdivenin en üst basamağında öylece 2-3 saniye kadar duruyor, sonra da çevik adımlarla biraz sonra açılışı yapılacak parkın minyatür bir zafer tağını andıran kapısına yürüyor. Yüzlerce insan da onları görmek için ayak parmaklarının üstünde yaylanıyor. Başkalarının üstünden omuz aralarından görüş boşluğu arıyor. Ve Kaymakam Bey, aziz hemşerilerim diye nutkuna başlıyor. Güzel kasabamıza böyle bir park kazandıran Cumhuriyet Halk Fırkası Muhtemedi ile belediye reisini övüyor. En sonunda da halkı burası sizindir, girin, oturun, dinlenin, serinlenin diye içeriye çağırıyor. Giriliyor. Buyurun, buyurun, istirham ederim siz buyurunlarla Kaymakam Bey ile Fırka Muhtemedi girdikten sonra. Bu arada halk kendi arasında fısıldaşıyor. Dürtükleşe dürtükleşe, len oğlum parasızmış bu sefer kahve çay diye. Park eski yoğurt pazarının yerine kurulmuştur. Tabanı 30-35 metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. Taban belediye alanına inen, kumu toprağa akmış, irili ufaklı taşları ortaya çıkmış, üzerinden geçen arabaları zangırdatan şoseye paraleldir. Üçgenin öteki kenarlarını da biri vilayetten, öteki ovadan gelen ve 100 metre kadar ötede kuzeye doğru gitmek üzere birleşen yollar çizmektedir. Çalışmalar bir önceki baharda, tam bir yıl önce, iki düzine kadar akasya fidanının dikimiyle başlamıştır. Ağaçlar henüz çok gençtir, gölgeleri cılızdır. Ama ortadaki çimento havuzla duvarlar boyunca sıralanan şebboylar, akşam sefaları, hüsnü yusuflar, özellikle de iskemleler ve üzerlerine örtü serilmiş masalar parka görmezlikten gelinemeyecek ve küçümsenemeyecek bir saygınlık kazandırmaktadır. Park, yöredeki benzersizliği ve en azından ilk oluşuyla kasabalılara övünç vereceğe benzemektedir. Nitekim başta delikanlılar, çoğunun oturuşunda bir büyüklenme var. Rahmi kestiriyor, bu akşamdan tezi yok, kelimenin söylenişi önem kazanacaktır. Parktaydım. Parka gitti. Parka gidiyorum. Buyur kara yiyen, parka gidelim. Rıza Efendi de bunlara benzer bir şeyler düşünüyor olmalı. Çünkü ortalıkçı çocuk ne getirecekse çay veya kahvenin gelmesini beklemeden gümüş tabakasını çıkarıyor ve sigarasını sararken başlıyor dırlanmaya. Fasulye sırığı gibi 3,5 akasya ile park mı olurmuş? Hiç değilse şu avuç içi kadar havuza bir fıskiye koysalarmış ya. Tapucu Ragıp Efendi'nin çiçekleri dillere destandır. Rıza Efendi, ha bir tenezzül edip ona gitselerdi ya, patates, soğan, pide, tohum ne esirgemez verirdi, yazık diyor. Gülhane Parkı'nı, Yıldız Parkı'nı, Bahri Baba Parkı'nı görmüştür o. Ama bunun lafını bile etmiyor. Çok bilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez. Konuya bambaşka açıdan bakıyor. Ona kalırsa asıl önemlisi, parka ne gerek, çünkü her bir yanımız park. Dere özünden yukarı doğru bir yürüdün mü, dedem yaşında cevizler, meşeler, ardıçlar, çınarlar, söğütler. Ve ille de şu fasulye sırığı gibi akasyalar. Rıza Efendi'nin onlara fena halde taktığı belli. Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar. Rahmi gözleri yumuk yumuk buna karşılık iri dişlerinin hepsini göstere göstere gülüyor. Büyüyecekler emmi, onlar da kocaman kocaman olacak. Ne var ki emmiye göre asıl mesele de bu. Öyle diyor, hem de çabucak büyüyecekler. Ve iflah olmaz karaciğerinin tatsızlaştırdığı esmer yüzü büsbütün ekşiyor. Neye çınar değerde akasya dikerler? Çabuk böğür de ondan. Görüversinler böğürdüğünü kendileri. Sardığı sigarayı tabakasına yerleştiriyor. Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor. Rıza Efendi bir yıldır Doktor Fazıl Enişte Bey kesin olarak yasak edeli beri bir tek sigara içmemiş ama içtiği günlerdeki kadar sarmıştır. Amma da sardım ha. Sabahtan bu yana tam 15 etmiş. Ve eklerdi. Şu o çarıkçı namussuzu canımı pek sıktı da. Rahmi gülüyor sessiz sessiz. Rıza Efendi de baba yadigarı gümüş tabakayı cebine koyarken kaldığı yerden başlıyor. Ağaç deyip geçme. Onun da soylusu olur, soysuz olur. Bir de pistir bunlar. Bak bak, işte şu o sümük gibi kara kara sarkan şeylere bak. Adamın üstüne başına yıvışı yıvışı verirler. Tüh! Rıza Efendi de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikayeler vardır. Şimdi de Harun Reşit'li İhtiyar Bağcı'nın hikayesini bilir misiniz diye başlıyor. Harun Reşit bir gün veziri Cafer'le kırlarda geziyormuş. Derken bağında bir fidan dikmeye çalışan iyice yaşlı bir adama rastlamışlar. Harun Reşit sormuş. O diktiğin nedir baba? Adamcağız zeytindir evlat demiş. Bundan sonra da aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Kaç yılda meyve verir o? 30. Allah'ın takdiri bilinmez ama ben seni bu diktiğin fidanların meyvesi için hayli yaşlanmış görüyorum. Doğrudur evlat. Ben de zaten kendim için dikmiyorum bunları. Şu gördüğün koca zeytin ağaçlarını dedem dikmiş. Meyvelerini ben ve babam topladı. Benimkilerini de torunlarım yer. Cevap Harun Reşit'in hoşuna gitmiş. Vezirine, Cafer demiş, bu ihtiyara bir altın ver. İhtiyar altını alınca tatlı tatlı gülmüş. Benim fidanlarım dikilirken meyve verdi. Harun Reşit bu sözden de hoşlanmış. Cafer, bir altın daha ver ona. İhtiyar o zaman şöyle demiş. Herkesin zeytini yılda bir mahsul verir, bu ihtiyarınkiler iki verdi. Rıza Efendi, Harun Reşit'in bu sözler üzerine, hadi Cafer, bir an önce gidelim buradan, yoksa bu ihtiyar neyim var, neyim yoksa alacak dediğini de anlatıyor. Ama hikayenin torunlar için dikmek yönüne iyice basıyor ve insanların artık sadece kendileri için dikmek, iyi işlerinin ve başarılarının sonucunu ille de görmek hırsına kapıldığına inanıyor. Dedelerimiz yol kıyılarına, meydanlara, mesire yerlerine, bizim için çınarlar, kestaneler, ardıçlar, gürgenler dikmiş, biz de parklara kendimiz için akasyalar dikiyoruz diyor. Tam bu sırada yanlarından elindeki tepside borçlarla ortalıkçı bir çocuk geçmektedir. Lan oğlum, bize bir şey vermeyeceksin mi? Rahmi anlıyor. Rıza Efendi gururunu incinmiş saymaktadır. Öyle ya, bugüne bugün adıyla, sanıyla mumcuların Rıza Efendidir o. Varlıklıdır, fakir fukara babasıdır. Hayır, hasenat sahibidir. Sayılır, sevilir ve övülür. Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur. Ne var ki bu şenlik gününde yüzüne bakan, bir emrin var mı Rıza emmi diyen yok. Bütün ayakçılar başta parkın kiracısı, kaymakam beyin masasına pervane, oradan vakit buldukça da öteki fırkacıların ve memurların hizmetinde. Ne yani? Koskoca Rıza Efendi de delikanlılar ve ayak takımı gibi ocağa gidip gazoz veya çay mı kapsın? Bereket her şeyi düzeliveriyor. Çünkü gözünden hiçbir şey kaçırmayan fırka muhtemedi Gülbeyazların Mahmut bu sahneyi de görmüştür. O dilden yanlarına geliyor. Kusura kalma Rıza emmi, bu telaşla yetişemedim. Bir emrin var mı bana söyle. Rıza Efendi de o zaman bir çocuk gibi utanıyor. Yo oğlum, ne kusuru, ne emrim olacak, estağfurullah. Fırka muhtemedi Rıza Efendi'nin yeğeni, sevilen ve tutulan avukat Rahmi Bey'in hatırını soruyor. Kendisini bir aramadığı için gönül koyduğunu söylüyor. Bu arada işaret ettiği belediye çavuşu da yanlarına gelmiştir. Ona Rıza Efendi ile Rahmi Bey'in kahvelerini yaptırmasını söylüyor. Bizim masamıza buyursaydınız diyor. Rıza Efendi de böyle iyi işte, zaten kalkıyorduk deyince de bir dakika kadar yanlarında oturuyor. Artık her şey düzelmiş, güzelleşmiştir. Pis akasya ağaçları zamanla çınar olacak gibidir. Rahmi gene hep öyle sessiz sessiz gülüyor. Amcasının sırtını, canı gibi sevdiği 8 yaşındaki Serdar'ı nasıl okşarsa öyle sıvazlıyor. Emmilerin emmisi diyor. Kahvelerini belediye çavuşunun yanında patronun kendisi getirmiştir. Rıza Efendi ona bütün ağır başladığıyla teşekkür ediyor. Eline sağlık diyor. Ekliyor da hayırlı uğurlu olsun. Ve Rahmi'ye dönüyor. İyi oldu bu park. Be sarı inat. Milletin bir araya gelip hava alacağı bir yerimiz oldu. Neydi o duman dolu kahveler? Rahmi gene gülüyor. Daha bir candan. Sol elini de artık amcasının omuzundan çekmiyor. Ama gözleri ve kafası parkın bir araya getirdiği millettedir. Bu millette kasabayı düşünüyor. Aile arasında da sonra okulda ona sarı inat derlerdi. Az önce amcasının dediği gibi bir gün ama çok sonraları Rahmi Hukuk Mektebi'nin bitirme sınavlarına hazırlandığı günlerde aileyi ilgilendiren bir konu tartışılırken amcasına bütün ömründe ilk ve son defa bağırıvermişti. Beni inatçı gösteren de yapan da sizlersiniz. Kadınlar ve genç erkekler değil ama Rıza Efendi bal gibi anlamıştı. Rahmi anlayışsızlıklarınız, yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz demek istemişti. Yani bunu demişti. Asıl inatçı sizsiniz demişti. Rıza Efendi o gün şöyle bir bakmış, 5-10 saniye kadar susmuş, sonra da odayı bırakıp çıkmıştı. Hep birden yüklenmişlerdi o zaman Rahmi'ye, saygısızlık ettin, kırdın diye. Oysa Rıza Efendi, işte o günden sonra daha bir sevmiş, benimsemişti Rahmi'yi. Sarı inatlar artık sevgi gösterisi ya da uzlaşma, hatta hoşgörüşte sokuluşlarıydı. Öteki akrabalarında ve arkadaşlarında hep eskisi gibi kalsa da, Rıza Efendi de ne olacak sarı inat işte sözü anlamını tamamen değiştirmişti. Canı pek çekmiştir ama dalıp gitmek istemiyor Rahmi amcasına ve eskilere. Dikkatini daha bir zorluyor ve kaymakam beyle fırka muhtemedini saran iskemle çemberinin gittikçe büyüdüğünü görüyor. Öyle öyle, park eni konu bir olay, tebrik ve övgüler gırla gidiyor. Amcasına dönüyor, hep öyle gülüyor, bir bafra maden yakıyor. Ne çıkar yani, şu sarı inatlığı bırakıp o da çeksi iskemlesini kaymakam beyle fırka muhtemedini saran halkanın bir yerine? Amcasına yorduğu bu dilek utanç veriyor ona. Bu kadar insafsızlaşmak doğru olmaz. Çünkü amcasının buna benzer düşünceleri çoktan bıraktığını biliyor. Amcası artık onun burnu büyüklüklerinden hoşlanıyor. Hatta asıl onları seviyor. Belki de artık sadece bunları seviyor. Kaymakamsa kaymakam, muhtemetse muhtemet. Ne yapalım yani? Bu saygısızlığımız mı oldu? Hürmette kusur mu ettik? Bir gün, ki bu da çok eskiden, avukatlığının ilk yıllarındadır, bir yatsı sonrası sohbetinde kasabanın ileri gelenlere karşı tutumu eleştiriliyordu. Amcası, koca dayısı ve ailenin öteki büyükleri tarafından. Rahmi tıpkı o sarı inat konusundaki gibi parlayıvermişti. Ne kadar da çok Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa varmış. Bu sözde eline 40 paralık devlet veya fırka yetkisi geçirenin Ankara'yı, yani 5 yıllık başkenti kasabaya taşımaya kalkıştığını, hatta taşıdığını söylemek istiyordu. Rahmi kaymakam beyle fırka muhtemedine, daha doğrusu onları saran iskemle çemberine bakarak hala o mektup diye düşünüyor ama ekliyordu. Şu kaymakam beyle Gülbeyazların Mahmut'ta mı yoksa bu iskemlilerde mi? Bu sorusu, yani bu kuşkusu da yeni değildir ve onu Ankara içinde duymuştur. Kesin bir cevap bulduğunu söyleyemez ama sorusunun, kuşkusunun peşini bırakacağı da benzemiyor. Bu yüzden de böyle durumlarda öfkesi bir o yana bir bu yana yönelir. Bu öfke işte şimdi de hedefini kesin olarak seçemiyor. Buna karşılık gözüne kestirdiği, daha doğrusu suçlamak için can attığı birisi var. Sıtma doktorudur bu seçtiği kurban. Arap asıllıdır o. İri yarıdır, kalçalı, göbeklidir. Misak-ı milliden sonra kökünden kopan yüz binlerden birisi. Yer, yurt, ev, bar, kısım, akraba, soy, sop, kültür, kısacası bu balığın suları sınırların ötesinde kalmış. Misak-ı millinin ne kadarını ve nelerini benimseyebilmişse o kadarıyla yetinmek zorundadır artık. O kadarı denilen de Rahmi'ye göre onun ya efendi, huzurlu, dürüst olmasını sağlayacak ya da kalleş, çıkarcı, bencil, içinden pazarlıklı ve iki yüzlü azınlık mizacını benimsemesine sebep olacak. Hangisi olduğu veya olacağı şimdiden kestirilemez sanıyor Rahmi. Çünkü doktorun eksilmeyen güleçliğini, cana yakınlığını maske sanıyor. Arada bir utanır bundan, bu kötüye yoruşundan. Ama elinde değil, elimde değil der ve ekler, imparatorluk başka, millet olma çabası başka. İş bu noktaya, yani psikososyal yorum ve açıklama ukalalıklarına gelince Rahmi düpedüz mırıldanıyor yerli ağzıyla ağayı gereğince uzatmadan. Namussuz. Ama sıtma doktoruna değil, kendisinedir bu sövüş, çünkü ana kızı hatırlamıştır. Daha iptidayinin ilkokulun başlangıç yıllarında vurulmuştur Rahmi ana kızı. Bembeyaz, pespembe, inadına da kara kara gözlü, kaşları, saçları kestane rengi, nazlı mı nazlı, süzüm süzüm süzülen bir kız çocuğuydu ana kız. Evleri okulun yolu üstündeydi. Oyalanırdı Rahmi onu göreyim diye. Kız hemencecik anlamıştı bu ilgiyi. Artık Rahmi görününce yan dönüyor, hafifçe kaldırdığı omzunun üstünden birini kıstığı kömür gözleriyle gaddar gaddar bakıyordu. Sonra da başını, saçlarını savurarak çeviriveriyordu. 5, bilemedin 6 yaşlarında olmalıydı o zaman. Rahmi bir gün bir koşu atmaca sanki kızın yanına vardı. Kımıldamasına ve gık demesine fırsat bırakmadan kucakladı, öptü yanağından ve ben seni alacağım dedikten sonra atmaca fişek gibi havalanıp bulutların ardında kayboldu. Okula artık başka yoldan gidiyordu. Sonra yalvar yakar razı ettiği bacısı Zeynep'le ana kıza tarçını akide şekeri gibi bir boncuk gönderdi. Ana kız da buna 1,5 arşınlık bir kaytanla karşılık verdi. Dillere düştüler. Rahmi ana kızı elbette alacaktı. Ana kız Rahmi'ye elbette varacaktı. Rahmi ana kız için okuyup büyük adam olmak istiyordu. Sonra Rahmi İdadi'nin lisenin son sınıfında 17 yaşındayken ana kız işte bu sıtma doktoruna veriverdiler. Ana kız 15 yaşında, adam 40'a merdiven dayamış. Ama ana kızın işte bu adamdan 2 oğlu, 1'i kızı oldu. Kız hık demiş kaytan gönderenin burnundan düşmüş. Rahmi Serdar'a alayım onu diye düşünüyor ve gözleri yumuk yumuk gülüyor. Ne gülüp durun oğlum kendi kendine. Ha bir çift laf et. Rahmi'nin gülüşü büsbütün genişliyor. Sıtma doktoruna gülerim. Pek hoş herif. Bu park da pek iyi oldu be emmi. Dediğin gibi millet birbirinin yüzünü görecek. Gün olur avratları da takar kolumuza getiririz. Rıza Efendi bu şakayı aykırı buluyor. Kaşlarını eğiyor. Ama Kaymakam Bey de sahi o kısa açış konuşmasında o demeye getirmiştir. Öyle ya. Cumhuriyet neredeyse 7. yaşını tamamlayacak da herifler avratlarını hala sakınır toplumda. Tam bu sırada Kaymakam Bey'in masasından kahkahalar patlıyor. Olacak şey değil. Kaymakam Bey'in kendisiyle Gülbeyazların Mahmut bile sesli sesli gülmektedir. Kaymakam Bey iki kahkaha arasında zorlana zorlana, bu yüzden de sesini ayarlayamadan hem ayva hem para olmasa diyebiliyor. Anlamıştır Rahmi. Sıtma doktoru günlük konuşmalarında hiç belli etmediği Arap şivesiyle evet yerine eyvah eyvah diyen Türkçe bilmez bir Arap dilencinin fıkrasını anlatmıştır. Pek de güzel anlatır namussuz. Kaymakam Bey, kendisini Kaymakam Bey yapan ciddiyetini zar zor bularak doğruluyor. Aynı anda yakın masalarda oturanlar dahil, çemberdeki herkes ayağa fırlıyor. Silindir şapka havaya kalkıyor ve şerefle, devletle uğurlamaların arkasında bırakan Kaymakam Bey, 10 santim gerisinde Gülbeyazların Mahmut, 13 adım gerisinde de jandarma mülazimi sahnesiyle belediye reisi ve tahrirat katibi parkı boydan boya geçerek gidiyor. Kaymakam Bey önlerinden geçerken Rahmi'ye dudağını hafifçe gererek şöyle bir bakmış, Mahmut'sa açıkça gülümsemiştir. Rahmi, biz de gitsek emmi diyor. Çünkü Kaymakam Bey'in hemen arkasından ve kalan ekabiri umursamadan sıtma doktoru da kalkmıştır, ana kıza gitmek için. Masalarına yaklaştığı zaman Rahmi'yi candan selamlıyor. Hatta birileri veya bir şeye zorlamış gibi duruyor, hal hatır soruyor. Rahmi de ona gülüyor. Acaba ana kız hikayesini o tarçın akide şekerlerini andıran boncuğu ve kaytanı bilir mi? Bir söyleyen olmuş mudur? Ve kim bilir bunca yıldan sonra belki de ana kızın kendisi hoş bir zamanlarında şakaya getirip söyleyivermiştir. Olamaz mı yani? Kendisi yani Rahmi aynı şeyi aynı şekilde yapmadı mı? Gözlerini kısıyor. İri iri dişleri görünüyor. Ne candan gülüştür bu. Gören kahkaha sesini kaçırdığını sanır. Şaşırır ve içinin yıkandığını inanır. Ama sakın bir oyun olmasın. Gerçekten de yalnız memurların değil yerlilerin arasında da bu gülüşten pirelenenler vardır. Mesela ama Rahmi onları hiç değilse sokakları evlerine gidenlerin doldurduğu şu akşam saatinde düşünmek istemiyor. Çünkü sıtma doktoru ve ana kız ona karısını ve çocuklarını hatırlatmıştır. O da evine gitmek istiyor. Hem artık ana kız yoktur ki doktor onun adını değiştirmiş. Azize yapmıştır. Azize Hanım'dır artık ana kız. En iyisi de budur. Ana kızın bakire anne, yani Meryem Ana olduğunu düşünen, düşününce de hoşlanan kaç kişi çıkar? Ana kızın Anadolu Meryem olduğunu belki sıtma doktoru bile aklından geçirmemiştir. Kaba bulmuştur sadece. Azize bir rastlantıdır elbette. Ninesinin adıdır diye seçmiştir elbette. Tekrarlıyor Rahmi. Biz de gitsek hem mi? Çift kapaklı gümüş serki softa uygun buluyor bunu. Gidelim ya, 12'ye geliyor. Ezan okunacak neredeyse. Rahmi tabağa 5 kuruş bırakıyor. Onun adı kadar bilinen eli açıklığıdır bu. İkram olmasa 120 para ödeyeceği 2 kahveye 5 kuruş bahşiş. Hamam önünü geçip çınar altına geldikleri zaman akşam ezanı okunmaya başlamıştır. Yolları burada ayrılacaktır. Amca Güroluk'ta oturmaktadır. Rahmi'nin evi ise Gevur mahallesindedir. Rahmi, ekmeği bizde yiyelim emmi diyor. Yo be sarı, beklerler. Serdar'la habarsalardık gelirlerdi. Cümbür cemaat iyi olurdu. Başka sefer. Allah'ın akşamı mı yok? Ben şurada eda edivereyim. Hadi eyvallah. Rıza Efendi mescide doğru yürüyor. Rahmi şöyle bir bakıyor arkasından. Babası gibi sever amcasını. O bakıp büyütmüştür Rahmi'yi. Ama arada bir, işte şimdi olduğu gibi, amcasında babasını düşünür ve görmemek, uzak olmak ister ondan. Yalnız babasını mı? Bütün bir yetişme dönemi, noksansız ve çocuklarını kayırmasız, onlardan ayırmasız benimseyişine rağmen. Yıllarca ve yıllarca süren sığıntı ezikliğinin hatırlanışı da vardır amcasında. Arada bir ama olsun, vardır işte. Gerçi borcunu fazlasıyla ödemiştir. Ne var ki bu borç ödemiş olmak ve daha önceleri borç ödeme çabası da ayrı bir tedirginlik konusudur. Çünkü karşısında amca yenge yiyenler borcu aklının kıyısından geçiren olmamıştır. Kendisindedir çıbanbaşı, minicik de olsa ve sürekli olarak sızlamasa da. Amcası ona çocukluk günlerinde de ergenliğinde de istemeden vermiştir ve kendi çocuklarına verdiğini vermiştir. Doğrudur bu. Ama bir de istemek ve isteyememek denilen şeyler vardır. İşte bu acıyı tatmıştır Rahmi. Ve amcasının hatırlattıklarından birisi de işte bu acıdır. İsteyememek, şımaramamak, nazlanamamak. Öyle sessiz, kahkahasız gülüşleri bundan mıdır acaba? O gülüşlerin çeşitli yorumlara açık düşmeleri ve pirelendirmeleri. Bir bakıma herkese açık, içi dışı bir. Ama bir bakıma da ne yapıp edeceğini, neye karar vereceğini, şu veya bu konuda aklından neler geçtiğini, karısı ve amcası dahil kimse bilmez. Belki kendisi de bilemez. Ben de seni onu pek seversin veya hiç sevmezsin bellerdim. Bu söz ve yığınla benzeri ona kaç kişi tarafından, kaç defa söylenmiştir. Acaba bu da mı öyle yetişmenin tortularından birisidir? Aileden savaşa baba değil de amca gitseydi, babanın yerine şehit. Yok ama, ona gerek yok. Baba da yaşasaydı, Rahmi gene böyle mi olur, böyle mi gülerdi? Aklına takılan soru onu hep öyle güldürüyor. Mümkünü mü var? Sayısız akşamların bir alışkanlığı başını kaldırıyor ve alt kattaki oturma odasının penceresinden, perdenin aralığından el sallayan kızını, Müberrer'i görüyor ve artık hep gülüyor. Biliyor, Serdar, ana babam geliyor diye fırlamış, kapının arkasına geçmiştir. Eli tokmaktadır. Babası sokak kapısındaki taş merdivenin 3. sondan bir evvelki, basamağına çıkınca aşıverecektir kapıyı. Kucaklaşma sahanlıkta başlar ve kapının arkasında Rahmi ayakkabılarını çıkarıp karısının tuttuğu terliklerini giyene kadar Serdar'ın kolları boynunda kalır. Müberrer de ancak o zaman çıkar oturma odasının eşiğini. Hep öyle yapar o. Ağabeyinin önüne geçemeyeceğini anlamış, geride kalmayı, beklemeyi seçmiştir. Ya da buna razı olmuştur, yarışı bırakmıştır. Oysa kız çocukları kolay kolay pes etmez, bunu biliyor Rahmi. Bununla beraber Müberrer'in kaybettiği söylenemez. Hatta tam tersine kazanan odur. Annesi de babası da ona karşı duydukları sevgiye saygı benzer bir şeyler eklemiştir.